Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Sevgili seyirciler merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Yeni bir Kor Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyoda yanımda her zaman olduğu gibi emekli Büyükelçi Selim Kuner Alp var. Zoom'da da bize Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İlhan Uzgel eşlik edecek. Selim Bey hoş geldiniz. İlhan Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk Selam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi aslında biz Kor Diplomatik'te hep konuşuyorduk sizinle Selim Bey. İşte muhalefetin dış politikası elimizde bir belge yok, belge yok, belge yok, belge yok diye. Bugün artık sonunda bir belgeyle ikimiz de, siz de, ben de elimde bir belgeyle Millet İttifakı'nın aslında dış politika mutabakatını biraz değerlendirmek istiyoruz. İlhan Hocam'ın da kıymetli katkılarıyla. Şimdi dün tabii Ankara'da işte altı masaya oluşan partilerin 244 sayfalık hükümet programı belli oldu. Ve bizim de aslında en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi açıklığa kavuşmuş oldu böylece. Yani Millet İttifakı'nın dış politikada nasıl bir yol izleyeceği, işte Avrupa Birliği ile ilişkilerde, NATO ile ilişkilerde, Dışişleri Bakanlığı'nda ne olacak, Doğu Akdeniz'de ne olacak, Savunma Bakanlığı'nda ne olacak vesaire derken elimizde en azından 244 sayfanın 12 sayfalık bir kısmı dış politikaya ayrılmış durumda. Dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları. Biz dün aslında sizinle biraz bunun değerlendirmesini yaptık. Diğer konuklardan da ben, diğer uzmanlarımızdan da ilk düşüncelerini alıp Medyascope için bir haber derledim. Kimileri memnun diyelim, kimilerini de daha tatmin etmemiş. Neyse bunları daha konuşuruz ama ilk metin ve böyle bir metin olması açısından değerli bir şey günün sonunda. Ve altı partinin en azından üzerinde uzlaştıkları bir metinden bahsediyoruz. Kimilerimiz belki şu neden yok, bu neden yok diye eleştiriyor ama günün sonunda belki açılır bunlar diyelim. Ve ben size bırakayım ilk sözü. Ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Sizi memnun etti biliyorum ama biraz belki seyircilerimiz açmak istersiniz.
Yani evet, tabii eleştirilecek tarafları muhakkak ki var. Yani biraz daha böyle somut, ayrıntı filan. Ayrıntılı olsaydı olmaz mıydı? Ama bu eninde sonunda bir koalisyon protokolü. Siz Senem yaşınız itibariyle koalisyon protokollerini hatırlamazsınız.
Bu programda hep benim yaşım bir şekilde.
Ben hatırlarız. O böyle herkesi tatmin edecek bir paket olması gerektiği için ve mümkünse de işte çeşitli istikametlere falan çekilmesi gerektiği için biraz böyle geniş tutulması gerekiyor yani şeylerin. O bakımdan bir kere yani onu kabul etmek lazım yani. Fakat genel hatlar itibariyle baktığınız zaman mesela beni tabii belki mesleki deformasyon diyeceğim. En fazla ilgilendiren konu yönü işte Avrupa Birliği ile ilgili şeylerdi. Burada bence çok önemli şeyler söylüyor. Mesela Avrupa Birliği'nin işte en az 3-4 seneden beri üzerimizde şey yaptığı, ısrar ettiği bu AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanacağını söylüyor. Sonra şeyden bahsediyor, bu kişisel verilerin korunması kanunun işte uygulanması, işte tarafsız ve bağımsız tam yetkili bir şey kurul kurulacağını söylüyor. Bu da Avrupa Birliği'nin beklentilerinden bir tanesiydi. Sonra şey diyor, bu terör mücadele, terörle mücadele kanununun Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi AGİT ilkelerine göre elden geçireceğini falan söylüyor. Bu da son derece önemli bir şey. Çünkü bu sırf bunu yapsalar bence, yani sırf o kanunu değiştirse Türkiye değişir. Çünkü niye? İşte basın özgürlüğü, ondan sonra işte bilmem ona hakaret, buna hakaretten dolayı içeri atılmak bilmem ne falan, terörü ağzınızı açtığınızda işte bilmem terörü destekliyorsunuz ithamıyla karşılaşmak falan, bunlar ortadan kalkacaktır. Ve Türkiye içeride tamamen farklı bir ülke olacaktır. Sırf bunu yapsalar. Ondan sonra işte Kıbrıs, Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda da şimdiye kadar hep alıştığımız kafam kızarsa işte kafana bir füze atarım söylemi kenara bırakılıyor. İşte diyalog, müzakere, uzlaşma tabirleri var. Mesela şey için, Doğu Akdeniz için çoklu bir müzakere ortamı çerçevesinde hallederiz diyor. Ne demek bu? Diğer sahildar ülkeler ile işte Mısır, belki İsrail, Yunanistan, belki Kıbrıs bir yolu bulunur filan. Onlarla yokmuş işte mavi vatan, ben oraya girerim, buraya buradan çıkarım kenara bırakılıyor. Ondan sonra bu tür şeyler söyleniyor. İşte bu böyle devam edebiliriz. Bu şekilde yani bu üslup bir kere farklı ve içerik bakımından da yıllardan beri duymadığımız bir takım şeyleri koymuşlar. Ha, bunu uygulayacaklar mı, uygulayabilecekler mi? İlk önce tabii ayıyı
kazanmaları lazım.
Önce öldürmek lazım ayıyı, vurmak lazım. Ayıyı vurabilecekler mi falan, onları bilmiyoruz. Yani o ayrı bir konu. Ama bir defa böyle iktidarı ele geçirdikten sonra şey yapacaklar mı? Bunu işte tatbik edebilecekler mi? Aralarında anlaşabilecekler mi falan? Bunu tabii birkaç ay sonra konuşuruz herhalde.
Evet, doğru. Şimdi siz yeşil mutabakat falan hani böyle AB konuşunca hani benim ve ilk değerlendirmede Serhat Hoca'nın mesela altını çizdiği dünkü Medyascope yayınında işte yeşil mutabakat gibi Avrupa Birliği'nin yeni önem verdiği değerlere de biraz ne derler atıf var bakıldığı zaman, ama mesela ben 244 sayfalık tüm metni okumadım. Dolayısıyla işte Twitter'da böyle yavaş yavaş dış politika uzmanlarının neler yazdığını takip ediyorum. Sabah Aydın Selce'nin bir tweet'i vardı. İşte o da şey okuyor herhalde bütün 244 sayfayı yavaş yavaş. Yeşil dönüşüm hedefleriyle madencilik bölümünde yazılanlar çelişiyor gibi deyip şöyle bir örnek vermiş mesela. Bölünmüş yollar, İşte hızlı tren demiryolu, işte yurt içi kısa mesafe uçuşlarına destek vermek gibi şeyler mesela yazılıymış metinde herhalde daha önceki kısımlarda. Ama tabii önceliklendirmek de çelişkileri yönetmek gibi işin içinde denilebilir ama nöt düşelim demiş o da bugün kendi Twitter hesabından. Yani böyle çelişen bir takım açıklamalar da herhalde kendi içinde var ama günün sonunda en azından metin var ve biz bunu konuşuyoruz. İlhan Hocam, sizin ilk değerlendirmeleriniz nedir? Benim konuştuğum birçok uzman Doğu Akdeniz, Yunanistan, Selim Bey gibi işte böyle yerlerde tehditkar ifadelerin yerini daha ılımlı, diplomasi dili aldığı, daha doğrusu olması gerektiği gibi bir dilin aldığı konusunda yorumlar yaptı. Sizin de bu alandaki çalışmalarınıza istinaden sormak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz özellikle Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusundaki maddeleri diye sorayım.
Ya yani doğal olarak altı masanın, altılı masa, altı partinin bir araya gelişinin bana sorarsanız sonuçlarını yansıtıyor. Çok genel, yani aman demişler, şöyle dersek şu parti alınır, böyle dersek şu parti sıkıntıya girer. Şimdi orada o masada şimdi tabii odadaki fili söyleyelim. Yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi Ahmet Davutoğlu var. 2015'e kadar, yani 2002-2015 arası dış politikanın şeyinde, yani danışman, dışişleri bakanı, başbakan. Yani daha üstü yok işte o dönemde başbakan, cumhurbaşkanından daha yetkiliydi. Şimdi o olunca iş biraz zora binmiş. O yüzden de böyle mesela Suriye'nin adı geçmiyor. Bana sorarsanız şu an Türk dış politikasının en önemli sorunu Suriye. Yani öyle bir karmaşık ki, hatta böyle biraz da hani kulağa tırmalayacak şekilde de söylüyorum. Yani Türkiye Suriye'ye girdi, Suriye Türkiye'ye girdi. Yani 4 milyon Suriyeli burada, Türk askeri Suriye'de, Türkiye'nin silahlandırdığı işte mesela ÖSO yok mesela, dikkat ederseniz.
Evet.
Yani ne olacak mesela ondan? Onlar şey pas geçilmiş. Hani şimdilik oralara detaya girersek işin içinden çıkamayız denmiş. Böyle işte egemenliklere saygı falan diye geçiştirilmiş. Yani metin bana sorarsanız yani AKP'nin birinci dönemine dönüş gibi bir metin aslına bakarsanız. Yani 2002 evet. ilerideki Kıbrıs milli davadır. Evet. Hani 2002 AKP'de bu yok. Anlam planı destekliyordu ama onun dışındaki yani dil, bakış hani böyle şeyi hiçbir şeyi ürkütmeden ben genel hatlarını çizelim. Şu an zaten yeterince şey var, sıkıntı var. Beş benzemez parti bir arada, altı tanesi. O yüzden de böyle geçiştirmeye çalışılmış bana sorarsanız. Evet, Doğu Akdeniz'de mavi vatan demiyor. Zaten böyle bir metne bir gece ansızın geliriz diye yazılmaz. Yani o zaten anlamsız bir dil. Kimsenin kimseye aslında gece gideceği de yok. Doğrusunu isterseniz onlar içeriye dönük yani popülist ifadeler. Onun dışında ya böyle tabii Asya'yı unutmayacağız. İşte Afrika'ya yalnızca elçilik açmayacağız. Ama ya bunların hepsinin altını doldurulması lazım. Yani evet, ne yapacak mesela Türkiye Afrika'da ne yapmayı düşünüyor diyelim bu şey koalisyon iktidara gelince. Tamam büyükelçilikle yetinmeyeceğiz ama ötesinde bir şey var mı? Onu buradan anlamıyoruz. Hani evet. Böyle bir iyi niyet beyanı dizisi gibi diyelim. Bir böyle detaylı kapsamlı program. Hani işte Avrupa Birliği ile ilgili şeyler var. Tabii hani Sayın Büyükelçi de söyledi. Neye değinmiyorsun? Mesela mavi vatan demiyorsunuz. O bir şey söylüyor tabii falan. Hani o tür şeyler var ama onlar zaten şöyle fantaziydi onlar. Hani gerçekçi olmayan şeyler. O yüzden de yer almaması anlaşılır burada. Çünkü o başka bir siyasetin uzantısıydı. Dediğim gibi bu böyle AKP'nin bir iki istisna dışında hani ilk dönemini hani biraz yansıtıyor. Antitezi gibi de değil. Hani bazı bıraktığı yerden devam edelim diyor. Yani Afrika politikasına karşı değil ama hani daha iyisini yapalım gibi. İşte Ege'de biraz şey gibi ona karşıtı bir politikayı. Ama dediğim gibi Suriye'yi geçiştirmiş. Ona biraz şaşırdım. Biraz daha yani en azından adının zikredilmesini beklerdim. Ermenistan'ın mesela adı zikredilmiş. Azerbaycan zikredilmiş. Rusya işte Ukrayna'ya pek girilmemiş falan. Oralar böyle geçiştirilmiş gibi geldi. Türk dış politikasının çok konusu var. Evet. Hepsine belki tek tek değinmek ama Ukrayna çok önemliydi şu dönemde. Şey de öyle, Suriye de öyle. Dolayısıyla da mesela Kürt sorunundan hiç bahsedilmemiş. Hani Kuzey Irak ne olacak? Hani PYD ne olacak? Oraları hani şey dokunmayalım şimdilik daha iyi demişler belli ki.
Evet yani bana da öyle geldi bir tık. Yani hocam ben İlhan hocama bu noktada hani ilk okuduğumda ve ilk yorumları aldığımda da katılıyorum. İşte Türkiye yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunacağız diye bir madde var. İşte sizinle de konuşmuştuk o zaman. Tamam böyle bir girişimlerde bulunacağız ama F-35 programından çıkarılmamıza neden olan şeyleri ne yapacağız S-400'leri mesela bilmiyoruz. Yani biz uzmanlar sizler işte soruyoruz diyoruz ki işte tamam demek ki çöpe gidilecek veya bir çözüm bulunacak. Yani biz hep altının anlam çıkarıyoruz. Dolayısıyla İlhan hocam dediği gibi aslında iyi niyet beyanıyla hep altında bunu da demek istemişlerdir. Demek böyledir, şöyledir gibi bir takım yorumlar yapıyoruz. Mesela İlhan hocam ülkeleri teker teker saydı. Bizim de benim en azından dikkatimi çeken Çin konusunun olmaması mesela. Yani Çin'e herhangi bir ilişkilere vurgu yapılmamış. Ha şu mantıkla beklenebilirdi belki. Özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener grup toplantılarında sürekli Uygur sorununu gündeme getiriyordu. İşte Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntıları vesaire derken. Diğer partilerden de illaki bunu duymuşuzdur ama ben en sık duyduğum isim olarak Meral Akşener'in ismini zikrediyorum burada. Mesela bu konuyla alakalı da bir şey göremedim. Zaten aslında 12 sayfa diyoruz. Belki 12 sayfadan da biraz fazla ama 4 sayfa dış politika ile alakalı. Geri kalan kısımlar milli savunma, işte göç ve sığınmacılar denmiş. Orada biraz hep iç politikaya, Türkiye kamuoyuna bir takım bir şeyler anlatılmaya çalışılmış. Siber güvenliğe iyi bir yer ayrılmış. Bir sayfa, iki sayfadan fazla yer ayrılmış falan filan derken. Yani aslında Türk dış politikasıyla alakalı burada işte 2,5 sayfa, 3,5 sayfalık bir şey görüyoruz. Onu da işte sizlere yorumlatmaya çalışıyorum diyeyim. Buyurun sizin söyleyeceğiniz bir şey
evet,
vardı
yani,
sanki.
Tabii İlhan Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. yani elastik gibi bir metin olmak evet. mecburiyetindeydi bu. Kimin yazdığını doğrusu ben bilmiyorum. Yani bunun arkasında işte nasıl bir şeyle yapıyla oluşturdular işte falan. Her partiden bir uzman mı geldi, daha çok uzman mı geldi, birisi yazdı, öbürlerine mi gösterdi falan. Fakat böyle baktığım zaman belki işte eski meslek hayatımın bir kalıntısı olarak diyeceğim. Hep böyle batıya verilmiş mesajlar görüyorum burada. Yani özellikle Avrupa'ya verilmiş mesajlar görüyorum. Mesela evet yani detaylara girilmiyor. Ama Kıbrıs hakkında çok önemli bir şey söylüyor. Şimdiki iktidarın politikası nedir? 3-4 seneden beri işte iki tane bağımsız devlet olacak. Hı hı. Ondan sonra o iki bağımsız devlet birbirini tanıyacak. Uluslararası toplumda işte her ikisini de ayrı ayrı tanıyacak. Ondan sonra masaya otururuz falan diyor. Burada böyle bir bağımsız devlet lafı görmüyorum. İki toplum diyor. İki toplumun egemen siyasi eşitliği diyor. Yani bu işte o Birleşmiş Milletler parametrelerini hatırlatıyor. Yani 1970'li yıllardan aşağı yukarı 2017'ye kadar falan herhalde devam eden ve tabii sonuç vermemiş olan şeye müzakere sürecine tekrar kapıyı açıyor. Evet. Bu işte Avrupa Birliği'nin önemli beklentilerinden bir tanesi. Sadece Avrupa Birliği'nin değil, Amerika'nın hatta Rusya'nın çünkü herkes işte bu iki egemen ve bağımsız devlet diye bir kavram kabul edilemez dedi. İktidar şimdi geldi bunun üzerinde ısrar ediyor. Hatta daha dün işte bir açıklama yaptılar şeyle ilgili,
barış gücüyle ilgili
uzatılması falan. Orada da işte iki bağımsız devlet falan. Ama gördüler yani iki senedir, üç senedir tam hatırlamıyorum ne zaman bunu söylemeye başladıklarını. Ama bunun tutmadığını gördüler işte. Hı hı. Burada konuşmuştuk.
Evet,
i̇şte Rusya'ya uçak gönderecek deniyordu. Tabii. Yok işte temsilcilik açacak deniyordu diyordu falan. Bunların hiçbirisi olmadı mesela. Azerbaycan'dan da hiçbir şey olmadı falan. Şimdi buraya geri dönmek, yani iki toplum şeysi kelimesinin yer alması bu metinde bence çok önemli. Yani bu herhalde bir kazayla girmedi oraya. Kesin. Yani kasıtlı olarak girmiş olması lazım. Sonra işte uluslu şeyden bahsediyor. Çoklu müzakere süreci işte Doğu Akdeniz için. Orada karşımıza çıkacak olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi mesela. Filan. Her şeyi söyleyemez tabii. F-35 dedikten sonra ondan sonra işte S-400'leri de çöpe atacağım demesini ben beklemezdim doğrusu. Çünkü sadece çöpe atmak dışında da başka formüller olabileceği da söyleniyor. Mesela başkasına satarsınız. Gerçi Rusya izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama yani depoda tutmak dışında da başka alternatifler var. Onun için onlara girmemek belki daha akılcı bir şeydi. Ama F-35'i tekrar müzakere edeceğim veyahut da işte o sürece tekrar gireceğim demesi bile girişimlerde bulunacağız diyor mesela. Hı hı. F-35'ler için. Bu da önemli bir şey bence yani. Onun için doğrusu şey yapılması gerekmez. Evet. Mesela Amerika ile Rusya arasında bir fark var.
Birinde müttefik diyor.
Birine müttefik diyor, öbürüne demiyor.
Ama Amerika için uzun zamandır kullanılan bir jargon yok mesela burada. Stratejik ortak denir ya hani mesela yani.
Herkes stratejik ortak. Kiminle görüşseler stratejik ortak oluyor. onun için ben o stratejik ortağın ne demek olduğunu ondan sonra bilmiyorum. Amerika'da stratejik ortak fakat işte kavga ediliyor. Ondan sonra masada stratejik. Rusya'da galiba stratejik ortak. Önüne gelen stratejik ortak. Yani ama önüne gelen müttefik değil. Ondan sonra onun için müttefiklik demeleri bence stratejik ortak demelerinden ondan sonra daha önemli. Yani bu bence böyle yabana atılacak bir
metin değil.
Metin değil. Tabii ki işte Aydın'ın da bu belirttiği gibi yani kalan kısmını okumadım.
Aha, ben de.
Ama yani Aydın'ın işte tespit ettiği cinsten tutarsızlıklar muhakkak vardır. Yani 244 sayfa böyle bir komite tarafından yazılmış. Ondan sonra belki ayrı ayrı gruplar tarafından yazılmış. Bilmem ulaştırmayı birisi yazmıştır. çevreyi başka birisi yazmış, başka birileri yazmıştır falan.
Büyük ihtimalle yani bunların bir komisyonları var anladığım kadarıyla. Yani altılı masanın böyle küçük küçük birimlerde komisyonu, işte dışişleri komisyonu, işte ne bileyim belki çevre, ekonomi gibi falan. Yani orada herhalde böyle üzerine konuşulan, önce partilerin kendilerinin çalıştığı, tabii, belki dışarıdan destek aldığı, işte bildiğimiz insanlardan da olabilir, bildiğimiz uzmanlardan da olabilir. Ve onların bence o metinlerin üzerinde komisyonda konuşulduğu ve en sonunda işte artık genel başkan yardımcılarına iletildiği bir metin. Ben size şeyi sormak istiyorum. Sonra İlhan Hocam'a döneyim izniyle. Babacan'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme ithafen yazılan ya da ne bileyim mesela o dönemi andıran, anımsatan bir şey gördünüz mü metinde?
Ya Babacan Dışişleri Bakanı iken ben Dışişleri Bakanlığı'da müsteşar yardımcısıydım. O sürenin tamamında. Yani Babacan sakin, ondan sonra şey böyle yırtıcı olmayan, kırıcı olmayan bir üslupla şey yapıyordu. Fakat yürütüyordu Dışişleri Bakanlığı'nı ama böyle büyük bir heyecanla da o görevi yaptığını söyleyemeyeceğim. Yani o kendisini hep böyle ekonomi uzmanı, nitekim daha önce de işte hazineden sorumlu bakandı. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na ayrılınca tekrar hazineye geri döndü işte. O zamanki adı neydi? Tam hatırlamıyorum. Galiba Devlet Bakanlığı kalkmıştı herhalde. Ama yani dışişleri onun için böyle bir parantez teşkil etti. Ama yani şeyin doğrusu personelin falan çok sevdiği, saydığı bir bakandı. İnsanları dinleyen falan, insanlara saygı duyan. Bunlar böyle son yıllarda bakanlarda aranan meziyetler oldu diyebilirim. Şey de vardı. Abdullah Bey de vardı. Şeyde de vardı. Babacan'da da vardı. Hı hı. Ama yani o göreve sarıldı diyemeyeceğim yani.
Anladım. İlhan Hocam, şimdi Selim Bey cümlesinde bir önceki paragrafında diyeyim cevap verirken dedi ki Batı'ya mesaj veriliyor bu metinle aslında altılı masa. Yani işte Avrupa Birliği konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, diğer bütün şeylerde. Siz de geçtiğimiz hafta bir günde yazdığınız dış politika seçimler hepsi tamam bir ABD mi kaldı başlıklı yazınızda aslında işte Erdoğan'ın dış politikayı bir seçim malzemesi olarak kullanmaya başladığını fakat yani kabaca aslında alan memnun, satan memnun döneminde olduğumuzu yazdınız bir noktada. İşte Avrupa Birliği ile göç anlaşması imzalandı vesaire derken Avrupa Birliği ile ilişkiler bir şekilde gidiyor yani. Kimse kimseye damarına basmadığı sürece. İşte keza Körfez ülkeleriyle aramız düzeldi, sıcak para ihtiyacımız var derken orada da ilişkiler bir şekilde gidiyor. Üstelik zaten ilişkiler liderden lidere hiç olmadığı kadar iyi gidiyor 20 senedir. Şimdi altılı masanın verdiği bu mesaj bahsi geçen ülkelere bir şey ifade ediyor mu hocam? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya, Körfez ülkelerine gibi gibi. Sizin yazınızda kaleme aldığınız, benim şu an hatırlayamadığım affınıza sığınarak diğer isimlere bir anlam ifade ediyor mu? Bir değeri var mı bunun diye sormak istiyorum.
Bir soru da lütfen, ben ilave edeyim lütfen, İlhan lütfen. Hoca'ya müsaade ederseniz. O yazıda İlhan Hoca şeyden de bahsediyordu. Yani sizin de söylediğiniz gibi Senem böyle Avrupa Birliği son derece rahat. Niye rahat? Çünkü Türkiye'nin artık adaylığı gündemde değil. Artık o iş konuşulmuyor. Çünkü işte Türkiye o gerekenlerin hiçbirisini yapmıyor. Ne içeride ne dışarıda falan. Şimdi bakıyoruz. Demin de söylediğim gibi bu metinde Avrupa Birliği'nin beklentileri önemli bir şekilde karşılık buluyor. Sizce mesela şey gelse, bu altılı masa iktidarı alsa, mesela Avrupa Birliği böyle size yeni bir kredi açıyoruz, tekrar işte konuşuruz üyeliği, gümrük birliğinin derinleştirilmesini falan. Öyle bir ihtimal var mı sizce? Yani o yazıyı yazdıktan sonra diyelim.
Teşekkür ederim sorunuz için. Yani önemli bir soru bu hakikaten. Benim de çok kafamı kurcalayan bir soru. Şimdi ilk sorudan başlarsam. Şimdi bu metin bir anlam ifade ediyor mu? Çok şey ifade ediyor bir defa. Çok önemli bir metin. Çünkü şimdiye kadar muhalefet dış politikada ne yapacağına dair kapsamlı bir çerçeve çizmedi. Hatta ben görüşmelerimde, belki siz de tanık oluyorsunuzdur, siz de yaşamışsınızdır. Hep sorarlardı. Yani peki muhalefet Erdoğan'dan biz şikayetçiyiz. Yani siz de şikayetçisiniz de ben de şikayetçiyim. De mesela Erdoğan gitse yerine gelen ne yapacak dediklerinde benim verecek fazla bir cevabım olmuyordu. Şimdi bu metin, yani detaylı bir metin değil. Yani burada çok ciddi eksikler var. Mesela Çin yok, burada Libya yok, burada Suriye yok. Hani bunlar bence çok önemli eksiklikler. Özellikle yani değinilmemiş bana sorarsanız. Ama bu batıcı bir metin tabii ki. Yani şimdi işin gerçeği bu. Hani NATO diyor tabii ki. Yani bu buna hep partilerin programlarında da böyle yazar. Yani NATO ile ilişkilerimizi dengeli ve karşılıklı çıkarları, Amerika ile ilişkiler böyle ifade ederler. Dengesiz olduğunu herkes bildiği için en azından hani böyle bir şey duygu olarak ya dengeli bir ilişki kuralım derler. Şimdi Avrupa Birliği'ne tam üyelik diyor. İşte mavi vatan demiyor, Rusya ile yakın ilişki demiyor, Çin demiyor. Ha, Uygur meselesinden de bahsetmiyor. Ama Çin'in adını geçirmiyor. Dolayısıyla bunların hepsini satır satır yani büyükelçilikler çevirir ve bakarlar. Yani dolayısıyla da yani altılı masa bizim yönümüz Batı diyor. Yani biz yani şöyle söyleyeyim, biz Avrasyacılık yapmayacağız diyor. Doğrusunu isterseniz. Yani Erdoğan gibi yani Putin'i size karşı kullanmayacağız diyor. Bana sorarsanız bunu anlarlar. Bunu ben anlıyorum. Onlar da anlar. Muhatapları da bunu okumuş, görmüştür. Şimdi Avrupa Birliği açısından şimdi Erdoğan inanılmaz sorun çıkardı Avrupa Birliği ülkelerine. Avrupa Birliği'ne değil kendisine. Avrupa Birliği ülkelerine, üyelerine. En çok da Almanya ve Fransa'ya. Benim de yaptığım saha gezilerinde inanın mesela şöyle bir şey diyor Almanlar. Hani Türkiye'nin Erdoğanlaşması. Yani Erdoğan eşittir Türkiye, Türkiye eşittir Erdoğan ve çok negatif bir şey var, algı var Türkiye'ye dair. Ya bu çok kötü bir şey. Biz bu böyle yaşamama. Yani Türkiye en azından yani muhalefetin şimdiye kadar ben bunu çok geç kalmış buluyorum. Yani ana muhalefet partisindeydi burada görev. İYİ Parti'de de vardı. Diğerleri o kadar önemli değil çünkü oy şeyleri düşük. Yani dış politikada ne yapacaklarını daha fazla, daha erken, daha fazla söylemeliydiler. Bana sorarsanız hani geç ve az buluyorum. Onu söyleyeyim bir defa. Yani spesifik olarak bazı noktalarda yani dış politikada duruşunu muhalefet partilerinin dış politika duruşlarını daha net ortaya koymalarını beklerdim ben. Buralarda biraz zayıf buluyorum. Yani bunu da zaman zaman söylüyorum, eleştiriyorum. Şimdi Avrupa Birliği açısından baktığınızda Erdoğan karşıtlığı çok güçlü. Ama bir taraftan da bunu anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan'ın işe yarayan kısımları var. Ya bir defa şu şeyden herkes ne kadar şikayet ederse etsin Avrupa'da Erdoğan'dan göç anlaşması, sığınmacı 2016 sığınmacı anlaşması ya da işte bildirgesi vesaire çok memnunlar. Yani şimdi bunu bir liderin bir anlaşma yapması yeterli değil. O anlaşmayı içeriye kendi seçmenine, kendi halkına kabul ettirmesi de önemli. Şimdi Erdoğan'ın böyle bir özelliği var. Erdoğan mesela başka bir hükümet yapsa ortalık belki yıkılırdı yani. Yani biz burası şey deposu mu? Yani bekleme salonu mu? Yani ayda, yılda 1 milyar euroya bu işi Avrupa çok ucuza kapattı mesela. Ya buna tepki gelirdi. Fakat Erdoğan'ın şeyi, özelliği bunu böyle büyük bir tepki olmadan hallediyor olması. Mesela bundan çok memnunlar. Yani bu sığınmacı anlaşmasına Erdoğan'ın uymasından çok rahatlar. Çünkü bu önemli bir sorundu bir dönem. Yani 2014-15'te çok ciddi bir sorundu. 2016 başında bunu hallettiler ve çok rahatladılar. Yani bir daha böyle mülteci baskısı olmadı. O yüzden şimdi ikincisi bakıyorsunuz Türkiye, yani Avrupa Birliği sonuçta bir hani kimlik de inşa etmeye çalışıyor. Yanı başında işte Almanya kadar büyük bir Türkiye var. İçinde işte 3 milyon Türk var, Türkiye kökenli var. Yani biraz da öteki imgesini yerine getiriyor Türkiye. Dolayısıyla böyle şimdi hem otoriter, biraz İslamcı, biraz işte zart durt yapan bir lideri var falan. Yani bu karşıtlık Avrupa kimliği açısından da belli bir işleve sahip. Mesela Fas bu rolü oynayamıyor, Mısır bu rolü oynayamaz falan. Yani Türkiye açısından baktıklarında yani bunu görmek biraz rahatlatıyor. Bir de böyle bir Türkiye, tabii yani karşılıklı kutupların karşılıklı birbirini itmesi gibi. Yani Avrupa Birliği'nde Türkiye karşıtlığı, yani üyeliğine yönelik Türkiye'de oradan Türkiye karşıtlığı olmasa bile mesela Fransa'da, Avusturya'da Türkiye'nin üyeliğine karşı, çok güç üyeliğine karşı pozisyon çok güçlü. Kamuoyları istemiyor. Ve Avrupalı sağ siyasetçiler Türkiye karşıtlığını kullanarak seçim kampanyası yapıyorlar neredeyse. Yani o noktaya geldi. Dolayısıyla da Avrupa Birliği üyeliğini zorlamayan bir lider de işlerine geliyor kısmen. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu soruyu da sordum ve böyle kalıyorlar tabii. Yani demokratik, insan haklarına saygılı, işte şeyin, fasılların, chapter'ların gereklerini yapan bir Türkiye, biz tercih eder misiniz siz dediğimde böyle kalıyorlar. Şimdi o da bir bela hani onlar için. Yani şimdi demokratik, bakın şimdi Türkiye imgesini düşünün Avrupa'da. Yani Türkiye'yi oryantal bir yer olarak görmeye çalışıyorlar. Yani bir Türkiye ile ilgili bir haber olduğunda cami gösterirler televizyonlarda. Hani fonda Türkiye'yi yansıtan şey, çarşaflı Fatih'teki, İstanbul Fatih'teki görüntüleri vermeyi tercih eder. Şimdi modern, hani insan haklarına saygılı, ekonomisi büyüyen, demokratik bir ülke, ben diyor size üye olacağım. Hadi şimdi onunla uğraşmak gerekecek. Hani bahane bulmak gerekecek. Nasıl üye olmayalım falan. Nasıl chapter'ları kapalı tutalım. Şimdi Erdoğan bu açıdan hani şey, kafasal bir, zihinsel bir rahatlık yaratıyor. Erdoğan istemiyor, hani almayan razı, vermeyen razı gibi bir durum var ortada. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani evet, evet. Erdoğan yönetimi zorlamıyor. Avrupa Birliği de bununla uğraşmak zorunda kalmıyor. Erdoğan'ın sunduğu böyle bir avantaj var.
Evet.
Erdoğan da bunun farkında ve bunu sonuna kadar kullanıyor. Böyle bir rahatlığı var. Şimdi siz buraya iki tane şey yapıyor Metin. Hem batıcı ama Türkiye demokratikleşecek, Avrupa Birliği'ni istiyoruz ve sığınmacı anlaşmasını gözden geçireceğiz. Şimdi bu üçü Avrupa Birliği'nin çok tercih ettiği şey değil. Bunun farkındalar mı değiller mi ondan da emin değilim.
Evet. Hocam o kadar çok konuşuluyor ki yani hani sizler 1000 defa değerlendirdiniz bunu programlarımızda, hala farkında değillerse bilemiyorum açıkçası ama yani en az 100 kişiden duydum, 100 konukla konuştuysam her birinden aynı şeyi duydum, o yüzden... Yani ben İlhan Hoca'ya katılıyorum. Bilmiyorum siz ne söylemek istersiniz.
Ben de maalesef katılıyorum. Yani İlhan Hoca'nın söylediklerine. Çünkü yani en azından son 10 sene içinde Avrupalıların, sokaktaki Avrupalının, Batı Avrupalının, hı hı, Türkiye hakkındaki ön yargılarını, evet, onu haklı çıkartacak ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Yani daha böyle İslamcı bir toplum olduk. Hı hı. Ayasofya'yı cami yaptık.
Evet.
Ondan sonra işte sokaklardaki manzaralar filan, işte bu Avrupalıların Türkleri dışlama refleksini destekleyecek her şey yapıldı. Şimdi birdenbire hakikaten İlhan Hoca'nın dediği gibi filan böyle Batı normlarına, Avrupa normlarına uyan bir iktidar, işte bilmem kriterleri yerine getirmek için mesela bu demin bahsettiğim bu kişisel verilerin korunması kanunun işte Avrupa normlarında olması, bir de terör kanunun Avrupa normlarına uyarlanması, Avrupa Birliği'nin işte vizelerin kalkması için, hı hı, istediği işte 7 kalan kriterden 2 tane, en önemli ikisi. Şimdi mesela bunları yaptıktan sonra dönüp Avrupa Birliği'ne ve diğerleri, işte bir 5 tane daha var ama onlar anladığım kadarıyla o kadar hassas değil. Fakat bu ikisini yaptılar diyelim. Ondan sonra dönüp Avrupa Birliği'ne, bak tamam işte biz kriterleri de yerine getirdik. Hadi bakalım vizeleri kaldırın. Bugün öğrendim, 2022 senesinde göç eden, yani kaçak göçmen 40 bini buluyormuş. 2021'de 24 bindi. Ondan önce galiba 8-9 bindi falan, böyle katlana katlana gidiyor. Böyle bir ortamda Avrupa Birliği'ne işte vizeleri kaldır, çünkü biz kriterleri yerine getirdik demek tabii biraz zor olacaktır.
Nasıl devam edelim bilemedim. Sizin elinizde de herhalde bir takım değerlendirmeler var, daha doğrusu Mustafa Aydın hocamızın açıkladığı.
Mustafa Aydın, evet. Ona değinmek istiyordum. Lütfen. Hocam siz de uygun görürseniz şeyde...
Evet,
bu Mustafa Aydın ekibinin işte 17 Ocak'ta yayınladığı Türkiye Eğilimleri raporunun işte dış politika bölümüne baktığınız zaman esasında halktan böyle farklı bir dış politika uygulanması beklentisi yok. Yani mesela şeyde hükümetin, yani şimdiki hükümetin Suriye politikasının değerlendirilmesinde işte başarılı bulanların oranı başarısız bulanlarınkinden daha fazla. Ondan sonra işte NATO'ya, NATO'nun önemi filan, NATO'ya NATO'nun önemli olduğunu düşünenlerin sayısı ancak ne önemli ne önemli değil filan diyenlerle aynı, yani hiç fikri olmayan, ilgilenmeyenden ondan sonra aynı şeyi destekliyorlar. Hatta artan miktarda Avrupa Birliği üyeliğiyle Türkiye'nin destek gittikçe artıyor. Ama mesela hangi ülkeler Türkiye'yi tehdit ediyor diye baktığınızda Avrupalı ülkeler en başlarda.
İşte hep ve konu konuşuyoruz ya, lafınızı bölüyorum yani.
Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. İşte iş birliği kiminden yapalım filan. Avrupa Birliği %6 geliyor sadece. Yani halkın %70 falan civarı Avrupa Birliği'ne girelim diyor. Ama kiminle iş birliği yapalım dendiğinde sadece %6'sı, %23'ü Müslüman ülkeler diyor filan. Özbekistan var arada yani. Özbekistan'ın nasıl bir yer olduğunu kim nasıl biliyor? Ondan sonra ondan o kadar fazla emin değilim yani. Yani Özbekistan çok özenilecek bir yer değil. Yani işte tek adam rejimi, babadan oğula geçen ondan sonra şeyler filan. Yani onun için yani kafalar da belki biraz karışık.
İşte Mustafa Hoca onu hep şöyle açıklar. Ben gidemedim bunun basın toplantısına. Ama normalde hani gitsem büyük ihtimalle. Çünkü genel olarak Kadir Üniversitesi'nin, Global Akademi'nin yaptığı anketlerde benzer sonuçlar çıkıyor. Yani yıllara baktığımız zaman da, çünkü tekrarlanan anketler bunlar. Hem Türkiye ilgileri, evet, hem dış politika araştırması, algıları araştırması. Yani şimdi Avrupa Birliği'ne isteğin bu kadar yüksek olmasının sebebini Mustafa Hoca ve ekibi genellikle şöyle açıklıyor. Yani çünkü işte Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman bir takım olanaklardan faydalanacaksınız, vizedir bilmem nedir falan filan derken, yani onları düşünerek hep Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyorlar. Ama bir noktada işin hani daha ne derler, işin içine girdiğin zaman o yaşananları, olayları, işte kim kime düşman, kim bilmem ne, kiminle daha fazla iş yapalım, iş yapmanın getirisi, ticaretin getirisi vesaire falan filan derken, yani oradaki o dış politika kısmında veya işte ticaret kısmında çok fazla bilgi olmadığı için, yüzeysel bilindiği için o kadar ne diyeyim, tezat diyeyim belki bir noktada, tezat ya da birbirinden farklı sonuçlar çıkıyor diye hep böyle anlatırdı Mustafa Hoca. Dolayısıyla ben onu ona yoruyorum bir noktada. Çünkü geçen sene de dinlediğimde benzer oranlar ve benzer açıklamalar vardı. Zoom'da yapılmıştı o. Dolayısıyla benim hani böyle bir ekleyeceğim var diyeyim, ama ilginç bir araştırmaydı. Hem izleyicilerimize buradan onu önerelim, hem de biz de yanlış hatırlamıyorsam belki Medyascope'da haberini yapmış olabiliriz. Ben de izleyicilerimize bunu chat kısmından paylaşırım diyeyim. İlhan Hocama soracak şöyle bir sorum var. Hocam şimdi maddede şöyle diyor altılı masanın.
Bu konuda üzerine bir iki şey söyleyebilir miyim?
Lütfen, lütfen tabii ki, buyurun buyurun hocam tabii ki.
Ya şöyle çok çelişkili tabii. Yani evet. Şimdi Türk halkının dış politika bilgisi ve algısı karman çorman. Yani şimdi bakın, NATO çok düşman çıkarır, Amerika düşman çıkar, ama Türk halkı gider 60 milyon küsur seçmen var. Programında NATO'dan çıkmayı öneren partilere oy vermez, %1 çıkar ona. NATO'yla NATO'da kalmayı öneren partilere oy verir. Yani şimdi meclisteki bütün partilerin programına bakarsanız hepsi NATO'dan çıkacağız diyen parti yok ki. Yani şu ana büyük şey, yani grup kuran partilerin hiçbirinde NATO'dan çıkacağız diyen yok. Rusya'ya yakınlaşalım diyor o kadar insan. Rusya'yla çok yakın olalım diyen parti, işte şey, Vatan Partisi 150 bin oy alıyor 60 milyon seçmenle. Şimdi ya Avrupa düşman, işte Sayın Büyükelçi de söyledi, Avrupa düşman ama Avrupa Birliği'ne girelim. Evet. Amerika düşman, toplarını Dede Ağaç'tan Türkiye'yi çevirdi. Suriye'den Türkiye'yi çevreliyor. Türkiye'den kaçalım, Meksika'ya gidelim, oradan Amerika'ya girelim. Amerikan vatandaşı, yeşil kart alalım. Yani şimdi bunların hiçbirinin, yani o Hollanda biliyorsunuz, hani portakal kesenlere Hollanda vizeyi kaldırdı desek koşa koşa akrabasının yanına gider ilk uçakla, hani karısının altınlarını bozdurup falan. Böyle bir toplum, bunların bir şey ifade etmiyor yani. Dış politikasından bir çıktısı, bir sonucu yok. Yani neyi temsil ediyor falan. Bu böyle bir karşılığı yok bunların Türkiye'de. Ya ben işte biraz haber izleyicisi, yerleşik fikirler, işte Batı bize karşı, Türkiye'nin hani bizden başka, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Birkaç tane Amerika ile ilgili bir şey duyuyor. Böyle hani şey, klişeler üzerine kurulu bir dış politika algısı vardı. Ben bunu çok ciddiye almam mesela. Hani dediğim gibi insanların günlük hayat pratikleri, gerçekten bilgili insanın, hani neyin ne olduğunun farkında olan insanların, yani dış politika ile ilgili insanların sayısı zaten Türkiye'de çok çok az. O yüzden de bu böyle bu kamuoyu yoklaması, dış politikaya dair kamuoyu yoklamasının bize söylediği şeyler bir o yüzden de bir çelişki yumağı olarak kalıyor. Varsa başka sorunuz onu alayım.
Hocam, hayatımda duyduğum en iyi yorumlardan biriydi belki de, dış politika iç, yani seçmen tercihini nasıl etki eder? O yüzden çok teşekkür ederim bu verdiğiniz yorum için diyeyim. Hocam şimdi Rusya ile alakalı hazır sizi bulmuşken sormak istediğim bir soru var. Şimdi Metin Bey, Rusya açısından işte Rusya Federasyonu ile ilişkileri eşitler arası bir anlayışla kurumsal düzeyde dengeli ya da yapıcı diyalog ile güçlendirerek sunacağız diyor. Şimdi belli ki burada işte senelerdir Erdoğan'la Putin arasında liderden lidere devam eden ilişkilerin bundan sonra sona ereceğini, işte fabrika ayarlarına geri dönüleceğini, Dışişleri Bakanlığı ne o işte kurumsallığın, liyakatin vesaire işte bir noktada olması gerektiği düzeye tekrar geri çıkarılacağına dair atıf var. Peki şimdi hocam, Rusya ile ilişkilerde çok boyutlu, çok kapsamlı, ekonomiden turizme, işte nükleer enerjiden tutun da birçok alana kadar işbirliğimiz var. Ve en kötü zamanlarda bile bozulmadığı bir noktada, işte uçak krizi döneminde vesaire derken, işte hocalarımızın sizlerinde kompartmantalizasyon dediği süreç bir noktada devam etti Erdoğan-Putin ilişkisine bakıldığı zaman. Peki hem seçimler yaklaşırken kamuoyunda şöyle bir soru var herkesin aklında. Putin işte bu liderden lidere olan ilişkilerin devam etmesini pek tabii ki ister. Kime sorsanız belki bir şekilde devam etmesini ister ama seçimlere müdahaleyle alakalı çok fazla ne derler konuşma, spekülasyon, bir takım tweetler dönmeye başladı hocam. Hatta biz de bunun haberini yapmıştık Medyascope'da. Hani nasıl müdahale eder, edebilir mi işte daha önceki örneklere vesaire bakıldığı zaman deyip. Size hani onu sormak istiyorum. Şimdi kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin bir şey yapabilir mi veya yaptığı nasıl etki eder? Böyle bir şeyde taşın altına elini koyar mı? Veya hadi diyelim koymadı. Sorunun diğer kısmında işte altılı masa geldiği zaman anlaşma yapılan bir sürü anlaşma, Akkuyu'dan tutun da doğalgaz anlaşmalarına kadar. Ya bunlar yeniden mi gözden geçirilir? Nasıl olur? Nasıl bir sistem devam eder? Bu benim kafamda biraz soru işareti. O yüzden sizi bulmuşken bunu sormak isterim hocam.
Hepimizin kafasında soru işareti, doğrusunu isterseniz. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Yani Sovyetler döneminde de Rusya daha önce de yani Türkiye siyasetinin bir parçası değildi. Yani Putin Rusyası AKP sayesinde yani 2016'dan bu yana Türkiye siyasetiyle çok iç içe girdi. Yani Türkiye bir taraftan ya bu Kuzey-Güney ekseni, bir taraftan Orta Doğu'laştı Türkiye siyaseti. Orta Doğu sorunlarına çok iç içe girdi. Yani Körfez de var burada. Yani Katar da var mesela. Türkiye siyasetinde Katar niye bu kadar vardı? Birleşik Arap Emirlikleri negatif bir unsur olarak vardı. Yani Katar dost olarak, Birleşik Arap Emirlikleri düşman olarak vardı. Yani Türk dış politikasında böyle sorunlarımız yoktu bizim. Yani gerek de yoktu. Bundan bir kazanç da sağlamadık. Gereksiz kayıplarımız oldu falan. Şimdi Putin'in şu anda, yani şu momentte iki büyük korkusu var. Yani en büyük korkusu Ukrayna Savaşı kaybetmek, ikincisi Erdoğan'ı kaybetmek. Yani Erdoğan seçim kaybetmesi. Hani bu şey gibi, yani Almanya yenilince bizim de yenilmemiz gibi. Hani Erdoğan yenilirse Putin de biraz yenilmiş olacak. Şimdi böyle bir ilişkiyi Putin Erdoğan'ın yerine bir liderle kuramaz. Yani bu kişiden kişiye, ikisinin de muhtemelen birbirine karşı kullanabileceği açıklar var. Çok şey biliyorlar birbirleri hakkında ve bu iyi bir ilişki tarzı değil. Yani masa bunun farkında, bu iyi bir şey, gelişme. Yani tabii ki orada emekli büyükelçiler var falan, durumun farkındalar. Bu telefon diplomasisi, kişiselleşmiş, aşırı şahsileşmiş diplomasi, bu doğru bir şey değil. Yani Rusya gibi bir komşumuz var ve iki lider arasında her şey kurumsallık dışında hallediliyor. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Yani o konuşmalarda neler, ne sözler verildi, neler yapıldı, bunlardan haberdar değiliz. Bu olmaz yani ve çok en doğru noktalarından bir tanesi bunun kurumsallaşması gerekiyor. Ve Putin bu İngilizce diyeyim leverage'ı, yani Erdoğan üzerindeki bu kontrolü kaybedecek. Yani bunu istemez. O yüzden de Erdoğan'ı çok açık bir şekilde Erdoğan'ı desteklediğini belli ediyor. İşte Türkiye'ye hap yapacağız. Bakın tahıl koridoru, yani doğrudan Erdoğan'da yapılmış bir jest. Erdoğan'ın uluslararası profilini yükseltmeye çalışıyor Putin. Yani Antalya'da görüştüler, işte şeyde İstanbul'da görüştüler. Eğer bunu söylüyorum, eğer bir diplomatik çözüm olacaksa, yani bir Ukrayna'da barış olacaksa, Putin buna yanaşacaksa bu görüşme İstanbul'da yapar. Mesela İsviçre'nin arabuluculuk girişimlerini kabul etmedi Putin. Erdoğan'la yapmak istiyor. Çünkü Erdoğan'ın profilini yükseltecek, uluslararası alanda tanınırlığını arttıracak. Dolayısıyla da mesela işte BOTAŞ'ın borcunu erteliyor. Bir döviz şokundan kurtarıyor Türkiye'yi falan. Şimdi yeni bir hükümet gelirse Putin'in yapacağı bir şey yok. Dünyada diğer ülkeler ne yapıyorsa, yani böyle bir şey yok dünyada. Yani bir ülkede bir lider olacak 100 sene iktidarda kalınmıyor. Yani Victor, evet. Kraliçe Victoria değil bu. Kraliçe Elizabeth, ikinci Elizabeth değil. Sonuçta ülkelerde yani iktidara gelirsiniz, gidersiniz. Her hükümet pragmatiktir. Yeni gelen hükümetle ilişkilerini iyi kurmak zorunda Putin. O düşünecek. Yani Erdoğan gidecek, başka bir cumhurbaşkanı gelecek, başka bir hükümet olacak. Evet, buyurun gelin anlaşmaları, ya borcunuz varsa yavaş yavaş öderiz. Ama bu Erdoğan'la Putin arasında ne olduğunu bilmediğimiz flu, bulanık ilişki tarzının devam etmemesi gerekiyor. Yani Türkiye bundan bana sorarsanız kazançlı çıkmadı. Türkiye bunu söylüyorum. Türkiye tarihinde 3 defa Sovyetleri yani kuzey komşusundan dayanarak Batı ile ilişki kurdu. Milli mücadele dönemi önemlidir. 60'lar Türkiye'nin sanayisine, kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Ve üçüncüsü Erdoğan dönemidir ve kaybederek dengelemeye çalıştı. Dengeleyici olarak kullandı. Bu iyi bir yöntem değildi. En kötüsü budur. Yani Erdoğan dönemidir. S-400'ü Türkiye'de başka bir lider almazdı. Çünkü anlamsız bir şeydi. Muhtemelen bir şeyin diyetini ödedi onu Erdoğan ve biz bunun altında kaldı Türkiye. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani onu tahmin edebiliriz tabii. Bir sürü spekülasyon yapabiliriz. Ama yani ve arta kalan sorunlarla uğraşacaksınız şimdi. Yani yine yeni bir hükümet gelse S-400 füzelerini ne yapacaksın? Hadi otur bununla, ya da işte Akkuyu'da ne oldu mesela? Hani falan 5 milyar dolar geliyor bilmem filan. Rus oligarkları geliyor buraya para getiriyor. Dolayısıyla bütün bunların yeniden ele alınması. Yani dönecek ki hükümet, diyecek ki biz buyurun biz bir hükümetiz. Kurumsal olarak hani şeffaf bir şekilde yani kendi aramızda şeyi kuralım. Hani ilişkileri yeniden. Ve Putin'in de başka bir şansı olmayacak. Başka ülkelerle ne yapılıyorsa. Yani Kazakistan'da da hükümet değişiyor bazen. Başka ülkelerde de değişiyor. Bununla tekrar onu Putin düşünsün. Onu da biz dert etmeyelim. Yeterince sorunumuz var diyelim.
Çok sağ ol hocam. Size vereyim Selim Bey sözü. Siz kapatın zaten, dakikamız da azaldı.
Evet, yani şeyde tamamen katılıyorum İlhan Doğucu'nun söylediklerine. Bir de tabii iki liderin böyle her birisi kendi ülkesinde tek adam olmaları veyahut da tek adam olmaya azmetmeleri aralarında bir empati de kuruyor. Yani yeni gelecek olan yönetim, hele işte şeyse öngördükleri gibi böyle geçici bir sistem, ondan sonra parlamenter bir rejime dönüş, ama eskisi gibi değil de işte farklı bir parlamenter rejim falan. Bunlar tabii Putin'in pek böyle alıştığı veya sevdiği kavramlar değil. Yani Stalin'e sormuşlar mesela seçim, ne düşünüyorsun seçimler hakkında? Ben seçim sevmem çünkü, serbest seçim sevmem çünkü neticesini tahmin etmek mümkün değil dermiş. İşte Putin de öyle, o da seçim sevmiyor. Çünkü işte netice bazen sürpriz yaratabiliyor ve o sürprizleri sevmiyor. Başkaları da sevmiyor sürprizleri ve seçimleri. Onun için böyle bir empati var yani. O da bence önemli bir faktör.
Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, biz muhalefetin dış politika metnini bir saattir enine boyuna tartışmaya çalışıyoruz. Ve ben mesela dünkü haberime kapatırken şey yazmıştım. Tartışma bitti mi diye yazmıştım. Bitmedi gördüğünüz gibi ve bitmeyecek anladığımız kadarıyla. Biz bunu daha sık konuşmaya devam edeceğiz. Ama benim ilgimi ve dikkatimi çeken bir nokta yine akademik çevrelerin, üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının ve STK'ların dış politika yapımına, karar alma süreçlerine daha dahil bir ortam oluşturacağına yönelikti. Altın Masa'nın metninde bu yazıyordu. Umuyoruz. İşin içine işte sizleri, belki medyada işte bu konuyla ilgilenen uzmanları, bir sürü hocamızı, uluslararası ilişkiler hocamızı derken, yani böyle daha kapsamlı, geniş, uygun bir şekilde diyelim bir politika gözeterler, ne kadar da güzel olur. Ama biz konuşmaya devam edeceğiz, yorumlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum size, yine bugün bana eşlik ettiniz. İlhan Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir program oldu. Ne zaman İlhan Hoca'ya dış politika konuşsak çok keyifli geçiyor. O yüzden çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler çok. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya yeni bir yayında yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.